Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahuri ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Ta
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1403, Hicri Kameri 1 Şaban 1446, Miladi 31 Ocak 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rum derinden ardından Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'ı, İman Nuru, Gençlik Eferi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Tahran Cuma Hatibi, İslam devriminin en değerli kazanımı bilimin üretilmesi ve bilginin sınırlarında hareket edilmesidir, dedi. Meşhed'de düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasının kazananları açıklandı. İran tek taraflığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. İran ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. Tayland Gazze şeridindeki Tayland vatandaşlarının serbest bırakılmasına yardımcı olduğu için İran'dan şükranlarını iletti. Şimdi haberler. Bu hafta Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert imametinde eda edildi. Tahran'ın geçici Cuma imamı bugünkü hutbelerinde devrim lideri, iktidar yaratmanın yolunun bilgi üretmenin yeri olduğunu düşünüyor ve İslam devriminin en değerli eseri ise İran'ın zeki gençlerinin ilim üretmesi ve ilim sahasında hareket etmesidir, dedi. Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert bugün Tahran'da Hicri Şemsi Behmen ayının 12'sini ve İslam devriminin büyük önderi İmam Hümeyni'nin sürgünün ardından yurda geri dönüşünün yıldönümünde Kutsal Türbesi'nde kılınan Cuma namazı hutbesinde İslam dininin bir ilim ve irfan okulu, ilim zirvelerine doğru bir hareket olduğunu işaretle İslam devrim lideri Ayetullah Hamene'nin akıllıca güç yaratmanın ilim üretimine bağlı olduğunu gördüğünü ifade ederken, bilim ve irfanın dönüşümünün temel taşı büyük imam ve devrim önderi tarafından atıldı ve bu yol İran için parlak bir gelecek yaratacaktır, dedi. Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert, konuşmasının devamında Filistin halkına ve Gazze'nin sabırlı, şükran dolu ve muzaffer sakinlerine diriniş eksirinin zaferini kutlayarak, İslam devriminin büyük önderinin ana vatanına muzaffer dönüş günü olan Hicri Şemsi Behmen ayının 12'sini tebrik ederek şunları ekledi. Büyük imamın fikri, ilim, felsefe, fıkhı ve tevhidi kişilenen bütün boyutları ve açıları iftihar vesilesidir. İmam, batılı yaşamı eleştirmede Kur'an ve ıtretten ilham alarak farklı bir İslami ve Kur'an'ı yönetim ve yaşam modeli tasarladı, uyguladı ve İslam dünyasında kapsamlı ve köklü bir dönüşümün öncülüğünü yaptı. Tahran Cuma Hatibi şunları ekledi: İslam devrimi, Aziz İran halkının zulme, istikbar, sömürgeciliğe karşı mücadelede varlığının ve katılımının başarısıydı ve bu varlık dünyayı devrimin izzetine karşı boyun eğmeye zorladı. İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşed'de düzenlenen 41. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasının final etabında erkekler ve kadınlar da Kur'an-ı Kerim yarışmasının birincileri açıklandı. Sabı Merhaba Ajansı'ndan aktaran verdiği habere göre 41. Uluslararası Kur'an Yarışması Bilgi Komitesi Başkanı Muhsin Anuşirvani yarışmada derece girenler hakkında şunları söyledi: Erkekler ve kadınlar kategorisinde yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, kadınlarda hafızlık kategorisinde İranlı Fatime Delleri genel klasmanda birinci, Bangladeşli Mutahara Labiba ikinci, Yemenli Afnan Raşad Ali Yakub ise üçüncü oldu. Anuşirvani şunları kaydetti: Kadınlarda tertil, kıraat kategorisinde İranlı Gazel Suhelzade birinci, Nijeryalı Anşe Muhammed Abdülmutalab ikinci, Lübnan'da Hovra Hayder Hamze üçüncü oldu. 41. Uluslararası Kur'an Yarışması Bilgilendirme Komitesi Başkanı şunları söyledi: Erkeklerde hafızlık dalında İran İslam Cumhuriyeti'nden Muhammed Hakbu birinci, Libya'dan Murtaza Hüseyin Ali Akaş İkinci, Mısır'dan Ahmet Muhammed Salih İbrahim İsa üçüncü oldu. Muhsin Anuşirvani, araştırma kıraat kategorisinde İran'dan Seyyid Muhammed Hüseyin Pur birinci, Mısır'dan Muhammed Hüseyin Muhammed ikinci ve Irak'tan Muhammed Razzak Aldafi üçüncü olduğunu belirterek sözlerine şöyle tamamladı: Erkekler tertil kıraat dalında İranlı Müşteba Ket Beygi, Kut Beygi birinci, Irak'ta Haydar Ali Adnan Muhammed ikinci, Lübnanlı Kasım Muhammed Hamdan ise üçüncü oldu. İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Reza Arif, dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflılığa karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı. Arif, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle işbirliği güçlendirmek amacı ile ortak dijital ürünler ve yapay zeka araçlarının geliştirmesini önerdi. Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Arif, Cuma günü Almaty'de düzenlenen Dijital Almaty 2025 konferansında yaptığı konuşmada dijital ekonomi ve yapay zeka alanında 5 maddelik öneriyi sundu. İletişim altyapılarının entegrasyonu, dijital ekonomi alanda yasal uyum ve düzenlemelerin kolaylaştırılması, ortak dijital platformların oluşturulması ve geliştirilmesi, dijital alan ve yapay zeka ekonomisinde tek taraflı yaklaşımlara karşı ortak mücadele, Avrupa Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin potansiyelinden yararlanarak ortak dijital ürünler ve yapay zeka araçlarının geliştirilmesi İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının bu konuşmadaki önerileri arasında yer aldı. Arif konuşmasında İran ve bölge ülkelerinin dijital ve sanayi çağında güçlü bir ortaklık kurmasının gereklerine dikkat çekerek bölge ülkeleri olarak birlik ve işbirliği içinde dijital ve sanayi devriminin temellerini atmanın da zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Kırgızistan Başbakanı ile görüşmesinde Tahran-Bişkek ilişkilerinin çeşitli alanlarda genişletilmesinin önemine vurguladı. Sabahın İrna'ya dayandırdığı habere göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif bugün Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasım Aliyev ile ikametgahında bir araya gelerek görüştü. Arif görüşmede İran ile Kırgızistan arasında ekonomi, ticaret ve ulaşımı alanlarında geniş kapsamlı ilişkiler bulunduğunu belirterek şunları kaydetti. Bilim ve teknoloji alanlarda ciddi bir işbirliği olmalı. Ayrıca Kırgızistan ile ilişkilerin geliştirmesinin önemi göz önüne alındığında anlaşmalar ve mutabakat muhtıraları peşinde koşmanın yanı sıra iki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonunun daha aktif hale gelmesi bekleniyor. Arif, İran ve Kırgızistan'ın önemli bölgesel örgütlerde ve anlaşmalarda yer almasının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi ve derinleştirmesi için uygun bir fırsat olduğunu değerlendirdi ve İran ve Kırgızistan arasındaki ekonomik değişim seviyesine iyileştirme ihtiyacını vurgularken, iki ülkenin uluslararası forumlardaki ortak konumlarının güçlendirilmesini de vurguladı. Kırgızistan Başbakanı da Avrasya Birliği üye ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmek istediğini vurgularken, Kırgızistan'ın İran ile dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini ve İranlı taraflarla her düzeyde yapıcı diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Ali Bey Kasım Aliyev ayrıca İran'ın Kırgızistan'a yatırımlarının artmasını umduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Gazze'de Filistin halkının zaferini tebrik ederek 7 Ekim'de gerçekleşen Aksa Tufan Operasyonu'nun Filistin davasını yeniden canlandırdığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Seyda Basarakçı, El Cezire kanalına verdi ve bir kısmı yayınlanan röportajında Tahran'ın Gazze'deki Filistin halkına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti ve Gazze'nin zaferine ve esirlerin geri alınmasını, Filistin direnişine tebrik ediyoruz dedi. Irakçı 7 Ekim'de gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonu Filistin meselesini yeniden canlandırdı ve bu konu bölgenin ve dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi ifadelerini kullandı. Konuşmasının başka bölümünde İran'ın Suriye halkının onayladığı her hükümeti destekleyeceklerini belirten Irakçı, biz Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz dedi. Tayland Dışişleri Bakanı Filistin direnişiyle Siyonist rejim arasındaki esir değişimi kapsamında Gazze şeridinde tutuklu bulunan 5 Tayland vatandaşının serbest bırakılmasına sağladığı yardımdan dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Sahabın İran'dan nakden bildirdiğine göre Tayland Dışişleri Bakanı direnişçiler ile Siyonist rejim arasındaki esir değişim sırasında 5 vatandaşının serbest bırakılması için çaba gösteren İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamada ülkenin Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı ANRUBA'ya desteğinin sürdürüleceği belirtilirken şunlar kaydedildi. Tayland'da esirlerden biri hala Gazze şeridinde bulunuyor ve onun akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Siyonist rejim ile esir değişiminin 3. aşaması kapsamında Filistin direnişi, savaşçıların ve halkın geniş katılımı ile görkemli bir tören düzenleyerek 3 Siyonist esirin teslim edilmesinin yanı sıra 5 Tayland vatandaşını da serbest bıraktı. Filistin direnişiyle Siyonist rejim arasındaki esir değişiminin 3. aşaması Uluslararası Kızıl Haç örgütü aracılığı ile Perşembe günü gerçekleştirildi. Buna göre 3 Siyonist ve 5 Tanlandı esir karşılığında 110 Filistin esir serbest bırakıldı. Sabah'ın İrna'ya dayandırdığı habere göre Filistin esirlerden oluşan bir konvoy, Batı Şeria'daki Ramallah kentine bağlı Ofer hapishanesinden kalkarak Perşembe gecesi Batı Şeria'da Ramallah'a bağlı Bitonia bölgesine girdi. İsrail Radyosu serbest bırakılan 110 Filistin esirden 66'sının Batı Şeria'ya, 14'ünün Kudüs'e, 9'unun Gazze Şeridi'ne, 21'inin ise önce Gazze Şeridi'ne ardından 3. bir ülkeye nakledileceğini duyurdu. Bu arada Filistin kaynakları bu kapsamda serbest bırakılan esirler arasında Fetih Hareketi'nin askeri kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı Komutanı Filistin'e Zekeriya el-Zubeydi'nin de bulunduğu ve Ramallah'a ulaştığını duyurdu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde uluslararası Kızılhaç'a iki Siyonist esirin teslim edilmesi operasyonu sırasında halk ve direnişi muhteşem varlığı Siyonistleri çok öfkelendirdi. Ofer cezaevindeki Filistin esirlerini karşılama sırasında İsrail askerleri Filistinlilere gözyaşartıcı gaz sıktı. Siyonistler ayrıca serbest bırakılan Filistin esirlerin evlerine de saldırdı. Filistin direnişi Siyonist hücumla yaptığı esir değişiminin 3. aşaması kapsamında Perşembe günü Gazze Şeridi'nde esir bulunan 3 Siyonist ve 5 Taylan vatandaşını 110 Filistin esirin serbest bırakılması karşılığında serbest bıraktı. Bu 3 Siyonist esirden Erbil, Yehud ve Gadi Moses adlı ikisi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde şehit Yahya Sinvar'ın evi önünde Hamas savaşçıları ve Filistin halkının huzurunda uluslararası Kızılhaç'a teslim edildiler. Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisi Muhammed Deyfe'nin şehadeti dolayısıyla başsağlığı diledi ve bu Filistin'i komutanın bu toprakların özgürlüğü için hayatını feda ettiğini duyurdu. Sabah'ın İstanbul'a dayandırdığı habere göre Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nin siyasi ofisi Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugaylarının da komutanı Şehit Muhammed Deyfi milletin büyük şehidi olarak nitelendirirken onun Filistin'in kurtuluşu için büyük fedakarlıkta bulunanlardan olduğunu belirtti. Yemen Ensarullah siyasi bürosundan yapılan açıklamada Filistin'e komutan ve arkadaşlarının şehit edilmesinin tüm millet için büyük bir kayıp olduğunu belirtirken, fakat aynı zamanda zafere ulaşana dek mücadele ve direniş yolunu sürdürmenin güçlü bir motivasyonu olduğu ifade edildi. Yemen Ensarullah siyasi ofisi yaptığı açıklamada düşmana karşı tüm cesaretiyle savaşan bir grup savaşçı ve yiğit adamın şehadetinin gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Siyonist rejim yıkılıp tüm Filistin özgürleştirinceye kadar direniş komutanları ve gruplarının mücadelesinin durmayacağını vurguladı. Ensarullah başlıklamasında koşullar ve zorluklar ne olursa olsun Hamas önderliğindeki Filistin direnişini ve tüm direniş gruplarını destekleme konusundaki kararlı duruşunu da yineledi. Barsu'da Amerikan Başkanı BRICS üyesi ülkelere bir kez daha rezerv para birimi olarak Amerikan dolarını terk etmemeleri konusunda uyardı ve BRICS ülkelerinin doları terk etmesi halinde %100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacakları tehdidinde bulundu. Fransız birliklerinin Çad'dan tamamen çekilmesi, Trump'ın BRICS'e yönelik yenilenen tehdidi, Hamas Şura Konseyi Başkanı'nın İran'ın Filistin halkına destek sağlamadaki rolünü takdir etmesi, Google'in Meksika Körfezi adının değiştirilmesinde ortalığı kızıştırması, Sahab Network'un bu haber paketinde aktarılan İran ve dünyadaki son gelişmelerden bazılarıdır. Hamas Şura Konseyi Başkanı İran'ın Filistin halkına destek rolünü takdir ettiği Şura Konseyi Başkanı, Perşembe günü Doha'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Irakçı ile yaptığı görüşmede İran'ın mazlum Filistin halkına destek olmadaki rolünü takdir etti. Bu görüşmede Irakçı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının mücadelesine verdiği desteğin sürdüğünü vurgularken Gazze halkının kahramanca direnişi İsrail ordusunun yenilmezliği yaranını tüm dünyaya kanıtladı dedi. Trump BRICS'i tehdit ederek dolarla kalın ya da %100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalın dedi. Amerikan Başkanı BRICS üyesi ülkelere bir kez daha rezerv para birimi olarak Amerikan dolarından vazgeçmemeleri konusunda uyardı ve BRICS ülkelerinin dolardan vazgeçmeleri halinde %100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacakları tehdidinde bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın Avrupa Birliği'nin asılsız suçlamalarına yanıtı başlığı altında. Avrupa Birliği Sözcüsü ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu'nun İran'a yönelik asılsız iddiaları İran İslam Cumhuriyeti'nden tepkilere yol açtı. Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü Enver Elavni, çarşamba günü müdahaleci açıklamalarla asılsız iddiaları tekrarlayarak İran'ı uluslararası barış için ciddi bir tehdit olarak nitirdi. Elavni, İran'ın Batı Asya bölgesindeki rolüne ilişkin propaganda ve olumsuz iddiaları tekrarlayarak şunları kaydetti. İran teröristleri destekliyor, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını körüklüyor ve nükleer programını genişletiyor. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaya Kallas da Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının sonunda yaptığı açıklamada AB üye ülkelerinden İran'ın uluslararası barışa yönelik tehditlerine görüştüğünü söyledi. Tabii ki Avrupalıların bu asılsız iddiaları ve suçlamaları cevapsız kalmadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai şunları söyledi. Küresel barış ve güvenliğe yönelik en büyük ve kalıcı tehdit apartheid ve işgalci İsrail rejimidir. Kitle ama imha silahları ile dolu bir cephaneliğe sahip olan ve sadece son 15 ayda onlarca masum insanı vahşi bir soykırım ile öldüren rejim, en iğrenç uluslararası suçları işleyen ve halen saldırganlık ve işgalini sürdüren. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Ukrayna krizinin İran'la ilgisi olmadığını, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman savaşı sona erdirme ve anlaşmazlıkları çözmek için diplomasiyi kullanma gerekliliğini vurguladığını ifade ederken şöyle konuştu. Projeksiyon ve başkalarını suçlamak Avrupa'nın yanlış politikalarından neden olduğu krizlerin çözülmesine de yardımcı olamaz. İran'ın nükleer programının tamamen barışçı nitelikte olduğunu vurgulayan Bekai şunları ekledi. Avrupa Birliği kurucu ülkelerinden biri olduğu anlaşmayı sürdürmek için gerekli irade ve bağımsızlığı göstermediğini ve Amerika'nın Belçika'dan çekilmesiyle birlikte yükümlülüklerini yerine getiremez duruma geldi. Bekai ayrıca Avrupa Birliği uluslararası alanda etkin ve yapıcı bir rol oynamak istiyorsa, adalete ve diğer ulusların haklarına saygıyı esas alan, Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalan gerçekçi bir yaklaşım benimsemelidir, dedi. Avrupa Birliği en azından son 15 aydır insan hakları ihlallerinden uluslararası barış ve güvenliğe kadar kötü bir sicili sahipken, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bu konularda her türlü asılsız suçlamayı da ileri sürüyor. Avrupa Birliği ve Fransa ve Almanya gibi birliğin büyük ülkelere, diğer ülkelere insan haklarına saygı göstermeleri konusunda tavsiyede bulunacak konumda değiller. Avrupa hükümetleri Gazze şeridinde Filistinlilere karşı 15 ay süren soykırım sırasında Siyonistlere her türlü desteği vermekten çekinmediler. Bu soykırımda sadece 17 bin çocuk öldürüldü. Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer kurumlar Siyonistlerin suçlarını kınadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi sahte İsrail rejiminin Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları suçlaması ile tutuklama emri çıkardı. Ancak bu kararların hiçbiri Avrupa hükümetlerinden Siyonistlere verdikleri desteği kesmesine de yol açmadı. Avrupa Birliği bu kara sicili örtbas etmek ve kriz merkezlerinde rol oynamakta İran'a baskı yapmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ne kendi taleplerini dayatmak amacıyla Tahran'ı suçlama yoluna gitmiştir. Oysa İran'a yönelik suçlama ve baskıya dayalı politikalar Avrupalıların iç ve dış sorunlarını çözmeyeceği gibi İran'la ilişkilerde daha da ayrışmaya da yol açacaktır. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Avrasya Birliği'nde gözlemci üye olarak ilk varlığı başlığı altında. İran'ın Avrasya Birliği'ne üye olması ile iki taraf arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesi ve ileriye taşınması için zemin hazırlanacak ve her iki tarafın da kazan çıkarları artırılacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif, Kazakistan Başbakanı'nın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası Konsey toplantısına ve Almaty 2025 Dijital Konferansı'na katılmak üzere Perşembe sabahı üst düzey bir heyet başkanlığında Kazakistan'a doğru yola çıktı. Kazakistan'a gitmeden evvel Mehrabad Havaalanı'na standında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politika önceliği İran'ın ortak medeniyet alanında yer alan ve çok sayıda işbirliği alanının ortaya çıktığı tüm komşu ülkeler Asya ve Avrasya ile ilişkilerini geliştirmektir. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı bu seyahatin en önemli hedeflerinden birinin her alanda işbirliğini genişletme konusunda fikir alışverişinde ve istişarelerde bulunmak olduğunu belirterek şunları kaydetti. Geçen yılın Ekim ayında yapılan çalışmalar ve Ermenistan'da düzenlenen Avrasya Başbakanları zirvesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin gözlemci üyeliği birlik yetkilerince onaylandı ve St. Petersburg zirvesinde bu birliğin liderleri bu konuyu onayladılar. Arif gündeminde Avrasya Birliği Başbakanları Toplantısı ve Almaty Dijital Konferansı'na katılıp konuşma yapmanın yanı sıra Kazak yetkililer ve birliğe üye ülkelerin bazı başbakanları ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmak yer alıyor. İran heyetinin Almaty Dijital Konferansı'na katılımı aynı zamanda İran'ın yapay zeka, dijital ekonomi ve bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini, programlarını ve eylemlerini tanıtmak için de iyi bir fırsattır. Aynı zamanda bu, İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci üye olmasının ardından üst düzey bir İranlı yetkilinin gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Bu gezi sırasında İran İslam Cumhuriyeti özel sektör ile komşu ülkeler ve bölge arasındaki ekonomik bağların artırılması başta olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliğinin ve diğer alanların düzeyinin artırılması planlanıyor. Avrasya Birliği, İran'ın komşuluğundaki en önemli oluşumlardan biri olup, İran ile ekonomik, kültürel, politik ve jeopolitik ortaklıklara sahip olup, İran açısından özel bir öneme sahiptir. Avrasya Ekonomik Birliği ile yapılan anlaşma ve bu örgüt ile işbirliği, İran'ın bölgesel bir ekonomik birlikte anlaşmaya varma yolundaki en önemli ve ciddi deneyimlerinden biri olup, İran'ın en kapsamlı ve ayrıntılı ticaret anlaşmalarından biri olarak değerlendirilmektedir. İran Radyo Podcast. Bazen tarihin içinde karanlık ve anlatılamamış sırlar ortaya çıkar. Bu sırlar ortaya çıktığında geriye sadece ağır ve şaşırtıcı bir sessizlik yönetimini istikrarsızlaştırmak için teorist ve baskıcı taktiklerin bir yansıması olan Bukalemon gibi özel teorist birimlerinin oluşturulmasından da oluşmaktadır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'in bilgi ve istatistikleri Ronen Bergman'ın 2018 yılında aynı isimli yazdığı kitaptan alınmıştır. İsrail'in askeri güvenlik işlerinden önde gelen analistlerinden biri olan ve Yediot Aharonot gazetesinin güvenlik işleri konusunda kıdemli yazarlarından biri olan Bergman, bu kitabı yazmak için siyasi figürler ve gizli ajanlarla bine yakın röportaj yapmış ve binlerce belgeden yararlanmıştır. Ve sonuçta çok acı gerçeklere ulaşmıştır. Bergman'a göre İsrail rejimi kuruluşundan bu yana kitabının yazıldığı zamana kadar yani yaklaşık 70 yılda en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer tüm ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önceki sohbetimizde Siyonist rejimin Filistinli bir tutukluyu hipnotize ederek Arafat'ı öldürme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından bahsetmiştik. Bugün Siyonist rejimin diğer terörist eylemlerinden bahsedeceğiz. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal etmesinin ardından orada yaşayan Filistinliler hem mülteciler hem de eski sakinler düşmanın sultası altında bulunuyorlardı. İsrail, Fethi Hareketi'nin saldırılarına karşı bu bölgedeki hakimiyetini ve üstünlüğünü göstermeye çalışıyordu. İsrail ordusunun misyonu bir bütün olarak köklü değişikliklere uğradı. Daha önce de sınırları koruyan İsrail savaş güçlerine Filistin kentlerine konuşlanma görevi verildi. Irkçı İsrail sınırları dışında istihbarat toplamakla görevlendirilen Musa da yeni işgal edilen topraklarda istihbarat toplama görevi verildi. Bu sorumluluk elbette Şinbet'e verilmişti. Yaklaşık 700 çalışanı olan küçük bir teşkilat olan örgütün şimdiye kadarki temel sorumluluğu casusluk ve siyasi sabotaj karşıtlığıydı. Şinbet 1968 ila 1970 yılları arasında Filistinli mücahitlerle mücadele amacı ile geliştirildi. Şinbet'e daha fazla bütçe, tesis ve insan gücü tahsis edildi. Özellikle Arapları askere almakla görevli 504. birlikten olmak üzere çok sayıda Arapça konuşan Aman Birliği mensubu Şinbet'e katıldı. Gazze dünyanın en yoğun operasyon sahalarından ve en yoğun nüfuslu bölgelerinden biriydi. 6 gün savaşından sonra İsrail Gazze şeridi üzerinden Sina çölüne ulaşarak buradaki pazarı, çiftlikleri ve işçileri tek eline almaya çalıştı. İsrail 1970 yılında Gazze şeridinde ve Kuzey Sina'da Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye başladı. Bu sırada Şinbet, Filistin güçlerinin Gazze şeridindeki operasyonlarını bastırmak amacı ile saldırılara katıldığından şüphelenen sakinlerinin listesini hazırlamaya başladı. Aranan kişileri yakalamak veya öldürmek için insan gücü ve askeri güce ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu sözün asıl muhatabı 1969 yılında İsrail'in güney bölgesindeki ordu güçlerinin komutanı olan Ariel Sharon'du. Sharon, Şinbet'e Filistinli güçlerin tutuklanması veya öldürülmesi konusunda yardımcı olmak için daha fazla askeri birlik gönderdi. Elbette herkes Sharon'un yaklaşımına katılmıyordu. Gazze'nin sivil işlerden sorumlu askeri valisi Tuğgeneral İshak Pondak, Saldırıları bastırmanın tek yolunun bölge sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve onların kendi kentsel ve sivil işlerini yönetmelerine izin vermek olduğuna inanıyordu. Pondak, övünmek ve öldürmek bizi intifadan başka bir yere götürmez diyordu. Moshe Dayan da Ariel Sharon da Gazze'de ne yapılacağı konusunda fikir ayrılığına düştü. Dayan, halka bağ kurması gerektiğinde inanırken Sharon Filistinli saldırganları arıyor ve onları da sadece silahlarının merceğinden görüyordu ve halkın onun için hiçbir önemi de yoktu. Sharon'un taktiklerinden şok olan Pondak buna sert tepki göstererek şunları belirtti. Ben Sharon'un tüm subayların önünde Filistinli bir saldırganı veya mücahidi öldüren kişiye şampanya, bir Filistinli yakalayan kişiye ise soda verileceğini duyurduğunu duydum. Kendi kendime bu nasıl bir siyaset? Kim böyle konuşuyor? Dedim. Ve neticede biz onlara bir miktar refah ve yardım sağlamazsak hepsi silahlı eyleme geçecektir. Sharon'un komutasındaki güneydeki ordu birliklerinin Mısır'la olan uzun sınırı korumak ve Süveyş karlarında 3 yıl süren yıpratma savaşının sonucu olan çatışmalarda mücadele etmek gibi başka görevleri de vardı. Bu yüzden Sharon tek görevi Filistinlilerle savaşmak olan bir birim kurmaya karar verdi. Sharon emirleri doğrudan kendisinden alacak ve onun politikalarına göre hareket edecek küçük bir grup oluşturmak istiyordu. Bu yeni birliğe lider seçme zamanı geldiğinde Sharon'un aklına gelen ilk isim Meir Dagan'dı. Meir Dagan Sharon'la birlikte Güney İsrail'de çalıştığı dönemde kendisini ona kanıtlamış genç bir istihbarat görevlisiydi. Meir Dagan 1945 yılında doğdu. Ailesi 6 yıl önce bir Rus subayla Almanların bölgeyi ele geçirmeye çalıştığı günündeki uyarısının ardından Polonya'nın Lukov kasabasından kaçmıştı. Meir Ukrayna'nın bir yük treni istasyonunda doğdu. Onun soğuk ve dar bir vagonda hayatta kalabilmesi çok zordu. Fakat anne ve babasının yoğun ilgi ve dikkatli bakımı sayesinde kurtularak hayata tutunabilmiştir. Savaş bittikten sonra Meir'in ailesi Polonya'ya geri döndü ve Meir 5 yaşındayken Polonya dilini öğrendi. Bu dili öğrenmesi Meir'in Mossad'ın başına geçtiğinde Polonyalı mevkidaşlarıyla buzları eritmek için yaptığı toplantılarda bu dili kullanmasına yol açtı. Meir'in ailesi 5 yıl sonra İtalya'ya gitti. Oradan da diğer göçmenlerle birlikte bir gemiyle İsrail'e geldiler. Bir aylık deniz yolculuğunun ardından gemi Hayfa'ya ulaştı. Burada Yahudi ajansı yetkilileri onları aktarma kamplarına gönderdi. Geceyi çadırlarda geçirdikten sonra Lod yakınlarındaki terk edilmiş bir İngiliz ordu kampındaki konutlara taşındılar. Her odada 6 aile yaşıyor ve birbirlerinden yalnızca bir perdeyle ayrılıyordu. Her evde sadece bir duş vardı. Yeni gelen göçmenler zorlu yaşam koşullarının yanı sıra eski göçmenlerin emirlerinden aşağılayıcı muamelesine de katlanmak zorunda kalıyorlardı. İsrail'de doğan Yahudiler göçmenleri hor görüp aşağılıyorlardı. Dagan 17 yaşındayken liseyi bırakıp düşman hatlarının gerisinde gizli görevler yürütmek üzere kurulan özel kuvvetler birimi Sayrat Matkal'a katıldı. Sayrat İsrail'in askeri ve siyasi liderlerinden çoğunun yetiştiği bir kurumdu. Ağustos 1963'te bu birliğe gönüllü olarak katılan 30 kişiden yalnızca 14'ü zorlu eğitimini başarıyla tamamlayabildi. Dagan ile birlikte eğitimi başlayanlardan biri de daha sonra İsrail ordusunda çeşitli görevlerde bulunan ve Meir Dagan'dan önce bir dönem Mossad'ın başında bulunan Danny Yatom'du. Yatom şöyle diyor: Dagan'ın ilk gördüğümde dehşete kapılmıştım. Komando bıçağını çıkarmış gördüğü her yerde ağaç gövdelerini de veya telefon deliklerini kesiyordu. Kendi kendime sanki gerçek bir katil birliğine girdim ve belki de böyle bir yerde hayatta kalma şansım yok diye düşünmeye başladım. Yatom eğitimi bıraktı ancak Dagan devam etti. Dagan paraşütçü ekibine tanıtılıp istihbarat biriminde görev aldı. Piyade kursunu tamamladı ve 1966'da yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 6 gün savaşı sırasında yedek kuvvetleriydi ve bir paraşütçü grubunun komutanıydı. Önce Sina Çölü'nde sonra da Golan Tepelerinde savaştı. 6 gün savaşından sonra tekrar orduya katıldı ve operasyon subayı olarak Sina'ya gönderildi. Sharon onunla ilk kez orada tanıştı. 1969 yılında Dagan, Sharon'un yeni özel kuvvetler biriminin komutanı oldu. İsrail ordusunun iç belgelerinde sadece 5176 kod adı ile anılan 150 askerden oluşan küçük ve gizli birlik. Birliğin gayri resmi lakabı el bombası kolucuları anlamında olan Sayret Raymond'u. Zira bu birliğin ambleme bir el bombası, bir bıçak ve iki paraşütçü kanadıydı. Dagan kendisini üst olarak dönemin Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ın kullandığı Gazze'nin güneyindeki sahile yakın terk edilmiş bir vilayı seçti. Yeni Dagan birliğinin kuvvetlere geleneksel askeri birliklere pek benzemiyordu. Bu birlik özgürdü, vahşiydi ve tek bir şeyle ilgileniyordu. Mümkün olduğu kadar çok suikast operasyonu gerçekleştirmektir. Dagan her sabah yataktan kalkar kalkmaz üst başını düzeltmeden hemen üste gider ve askerlerin yere attı, soda kutularına tabancası ile atış ederdi. Daha sonra bir grup Dagan'a kahvaltı hazırlayıp çizmelerini cilalıyorlardı. Dagan birliklerine bizzat çeşitli birliklerin arasından kendisini seçiyordu. Henüz 30'lu yaşlarında olan Dagan, İsrail ordusunun ve casusluk örgütlerinin bugün bile benimsedikleri doktrine çok benzeyen askeri doktrinine sundu. Dagan doktrininin pratik ilkesi İsrail'in büyük savaşlardan kaçınması gerekteydi. Çünkü 6 gün savaşının büyük ve hızlı zaferi tekrarlanmayacaktı. O şöyle diyor: İsrail kılıç boğazına dayanmadıkça tam ölçekli bir askeri savaşa girmemelidir. Dagan, Arapların bir dizi sınırlı ve küçük eylemle yenilebileceğine inanıyordu. Sonuç olarak düşman liderleri ve operasyonel elit güçler acımasızca tespit edilmeli, avlanmalı, suikasta uğramalı ve yok edilmelidir. Dagan 1969 yıllarının sonlarında yaklaşık 6 aylık bir görev, eğitim ve yapılanmanın da ardından terörist istihbarat operasyonlarına da katıldı. Şimbet, Dagan'a Gazze şeridinde aranan şahısların dosyalarını da verdi. Şimbet, gözetim altındaki kişilerin listesini siyah ve kırmızı olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Kara hedefler çoğunlukla sorgulanmak üzere arandıklarından haberi dahi olmayan düşük rütbeli ajanlardı. Dagan'ın adamları keşif operasyonları ile bu kişileri bulmaya çalışıyordu. Bir FETÖ üyesi tutuklandığında Şimbet tarafından sorguya çekilir. İşbirliği yapmayı reddettiği takdirde işkence görürdü. Ardından onu iki yanına silahlı adamlar oturtulmuş bir taksiye bindirip kendisine FETÖ'ye yardım eden ailelerin saklandığı yerleri ve FETÖ üyelerinin güzergahlarını göstermesini belirtirler. Ardından ciplerle onları takip eden birlikler ondan saklandıkları yerden çıkar çıkmaz onları tutukluyorlardı. Kırmızı hedefler takip edildiklerini bilen, dikkatli ve tetikte olan, sürekli kaçan, hareket halinde olan ve genellikle silahlı olan kişilerdi. Kırmızı hedefleri yok etmek için genellikle onlara yeteri kadar yaklaşıp hızlıca silahla öldürmek gerekir. Dagan en iyi güçlerini bu amaçlar için Gazze'ye yollardı. Ayrıca onları korumak için birkaç Filistinli de yanlarına gönderdi. Bu tel örgütünün kod adı Zikit'tir. Çalışmalara başlamak üzere 8 uzman harekat gücü seçildi. Dogan güçlerinden, Avigdorlardan bu kalemun projesi ilk başlarda o kadar gizliydi ki bizi ne için eğitiklerini dahi bilmiyorduk. Bildiğimiz tek şey oraya vardığımızda savaşta olduğumuzu unutmamamız için bizi çok zor bir duruma sokacaklarıydı diyor. Bu kalemun güçleri Şimbet'ten gerektiği yerler istihbarat alıp tespit edilmeden yoğun nüfuslu bölgelerin kalbine girmeyi başardılar. Dagan şöyle diyor, biz bu düşman kollarının da başlıca zaaflarından faydalanıyorduk. Onlar geçmişleri nedeniyle çok sayıda fraksiyona ayrılmışlardır. Bu da her birinin sadece kendi kolunu tanıdı ve diğer kolların üyeleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığı anlamına geliyordu. Eğer siz Arap olarak görünüp Arapça selam verecek olursanız bunun bir tuzak olduğunu anlamayacak, anladıklarında artık çok geç olmuş olacaktı. Örneğin bu kalemun biriminin eski üyelerinden biri olan Moshe Robin de şöyle diyor. Filistin örgütlerinin paralarını ve silahlarını gemiyle Lübnan'dan aldıklarını öğrendik. Gazze kıyılarında küçük balıkçı teknikleri kullanıyorlardı. Dönüp denizin ortasında bir Lübnan gemisine bindik. Kendi kendimize neden bir Lübnan gemisine binmeliyim diye sorduk. Böylece Kasım 1970'te bu kalemun kuvvetinin 6 üyesi İsrail donanmasının Gazze kıyılarına getirdiği bir balıkçı teknesine bindi. Grup, Dagan komutasındaki 3 İsrail ordusu askerinden oluşuyordu. Onlara 2 Filistinli de katıldı. Bunlardan biri Ürdün Kralı Hüseyin'in fethi güçlerine yönelik katliamından 2 ay önce Bedir'de hayatını kaybetmişti. Kod adı denizaltı olan bir diğeri ise bir yakınını bıçaklayarak öldürmüş ve Şimbet işbirliği karşılığında onu serbest bırakmıştı. Son kişi ise iki Filistinli'nin taşıdığı mikrofonları dinleyip mesajlar göndermekte görevli bir İsrail subayıydı. Bu subayın diğerlerinden önde hareket ederek aranan kişilerle iletişim kurması ve olup biteni diğerlerine bildirmesi gerekiyordu. Bu subayın bir diğer görevi iki Filistinli'nin kendisine ihanet etmeyi karar vermesi halinde Dagan'a haber vermekti. Bu kalemun birliği sahile ulaştı ve birkaç gün boyunca bir bahçede saklandı. Yanlarında bulunan iki Filistinli de zaman zaman yakınlardaki mülteci kamplarını ziyaret ediyordu. Kendilerine Lübnan'dan gelen Filistin Ulusal Kurtuluş Cephesi üyeleri olarak tanıttılar. Filistinliler arasında itibar oluşturmak için çok aşamalı bir operasyonla harekete geçen grup bir İsrail devriyesi tarafından fark edilerek onları kovalıyormuş gibi davranarak ateş etmeye başladı. Dagan ve güçleri Beit Lahya kıyılarındaki bir mülteci kampına kaçtı. Onların katılımları yerel halkın dikkatini de çekmişti. Denizaltı, bu kalemun güçleriyle ulusal cephenin üst düzey üyeleriyle bağlantılı bir kadın arasında bir görüşme ayarlamayı da başardı. Bu kalemun grubu güçleri bir tavuğu öldürüp karnını boyunlarına sarılı bantlara döktüler. Bu, onların konuşamamalarını da haklı çıkarmak için kullandıkları bir hileydi. Orada sadece Filistin'i konuştu. O kadına şöyle dedi, biz size yardımcı olmak için buradayız, üst düzey komutanları kampa getirin. Bir gün sonra Filistinlilerin komutanları ortaya çıktı. Dagan şöyle diyor, bunlar silahlı üst düzey iki erkek ve bir kadın komutandı. Selamlaştıktan sonra Dagan gizli isim fısıldadı. Gruptan 3 kişi tabanca ile ateş etmeyi başladı ve 2 kişiyi öldürdü. Her birine 15 ila 20 arasında mermi isabet etmişti. Dagan daha sonra tepeden aşağı indi ve coltlarından birini aldı ve 2 adama yakın mesafeden 2 el ateş etti. Dagan coltu kendisine aldı. Ardından Filistinli kadını yanlarına alıp sorgulanması için onu Şimbet'e teslim ettiler. Muhterem dinleyicilerimiz Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Cani İsrail rejiminin bir diğer suçları ve terör girişimlerinden bahsettik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 24. programında sizlerle birlikteyiz.
Avustralyalı yeni Müslüman Julia Mukellati şöyle diyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulmetmediğini, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınla onur duyuyor.
Avustralya geniş yüz ölçümü ve az nüfusu ile bilinen bir ülkedir. Avustralya 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere tarafından keşfedilmesi ve sömürülmeye başlamasından sonra bu topraklarda on binlerce yıl yaşayan yerlilere yönelik geniş çaplı soykırımda insanlık dışı yöntemlerle başlamış oldu ve sonuçta yerli nüfusun sayısı şiddetle azaldı. İngilizlerin işlediği cinayetlerin bir tek örneğinde 1970'li yıllara kadar geçen 100 yıllık bir sürede yerlilerin çocukları ebeveynlerinden ayrılarak esirgeme kurumlarında tutuluyordu.
Kuşkusuz bazı göçmenleri bile etkileyen bu denli zalimane uygulamaların yaşandığı bir ortamda barış, hoşgörü, kardeşlik ve adalet dini olan İslam dinine yöneliş beklenmedik bir durum olmasa gerek. Gerçi Avustralya'da da İslam dinine yönelik propagandalar türlü yöntemlerle devam ediyor. Fakat buna karşın bu büyük semavi dine yönelişin her geçen gün daha da arttığı gözleniyor. Öyle ki 2001 ile 2011 yıllar arasında Avustralya'nın Müslüman nüfusu hemen hemen ikiye katlandı. Bu arada Avustralya Müslümanlarının yeni kurduğu dernekte ilginç bir rapor yayımlayarak bu ülkede İslam dinine yönelenlerin 2/3 kadınlardan ibaret olduğunu açıkladı.
Bir süre önce de Daily Telegraph gazetesi Avustralya'da İslam dinini benimseyen bazı Avustralyalı yeni Müslümanlarla röportaj yaparak onların görüşlerini ve sorunlarını da sordu.
Jessica Swan, Avustralya'nın kuzeyinde doğan ve medya alanında faaliyet yürüten yeni Müslüman kadınlardan biridir. Gerçi ilkin Jessica'nın eşi Michael Müslüman olduğu fakat Jessica'nın İslam'ın hakkaniyetini öğrenmek üzere yaptığı araştırma tam 6 yıl sürdü. Stephanie Jenner de bu gazetenin röportajına katılan bir başka Müslüman kadındı. Stephanie çiçek aşısını bulan büyük dedesi Edward Jenner'in ölümü üzerinden 2 asır geçtiği bir sırada İslam dinini en üstün ve en mükemmel din olarak benimsedi.
Ancak bayan Julia Mukelatinin İslam diniyle tanışması basit bir merakla başladı. Julia bir markette Müslümanların tükettiği helal et hakkında soru sormak istiyordu ve bu merakı gelecekte eşi olan Lübnanlı bir Müslümanla tanışmasına vesile oldu. Julia şöyle anlatıyor: "Ailem beni Ortodoks olarak yetiştirdi fakat asla sorularıma cevap veremediler. Bu yüzden Julia çok çabuk tüm sorulara cevap veren İslam dinini benimsedi."
Daily Telegraph'ın röportajına katılan tek yeni Müslüman erkek Jean-Pierre Alba'ydı. O da dinini en iyi şekilde tanıtan Müslüman bir kadınla tanıştıktan sonra bu semavi dini öğrendi. Jean şöyle diyor: "Ben bir Hristiyandım ama kiliseye gitmezdim. O Müslüman kadın benim din üzerinde daha fazla düşünmeme sebep oldu. Jean araştırmalarını İslam üzerinde odakladı ve sonunda Müslüman oldu."
Tahran Radyosu.
Avustralyalı bu dört yeni Müslümanın her biri İslam dinine ulaşmak için farklı bir yolculuğu tecrübe etti ve sonunda insanı insan eden bu dine dünyevi ve uhrevi saadetin tek yolu olarak buldu. Örneğin Stefan Jenner asla daha önce bir ırkçı olduğunu ve sürekli ahlaki olmayan ortamlara katıldığını fakat İslam dinini benimsedikten sonra sadece hicab kuralına uymakla kalmıyor, hatta erkeklerle tokalaşmaktan bile kaçınıyor.
Stefani Jenner şöyle diyor: "Müslümanların yaşam ilkesi her gün bir önceki günden daha iyi biri olmaktır." Böylece İslam dini Bayan Jenner'in hayatını derinden etkiliyor ve yaşamında yüce hedefleri armağan ediyor.
Başta Batı olmak üzere başka ülkelerde yeni Müslümanlar büyük bir sorunla karşı karşıya bulunuyor ki o da medya organlarının İslam dini karşıtı propagandalardır. Bu yalan ve mesnetsiz propagandalar birçok insanı ve zihniyetlerini de Müslümanlara karşı zehirliyor. Böyle bir ortamda kuşkusuz İslam dinine yönelmek ve bu semavi dini yaşamanın en iyi yolu olduğunu ilan etmek zor ve hatta bazen de tehlikeli oluyor. Zira medya İslam dinini şiddet dini ve gerici bir din olarak tanıtıyor ve tekfirci teoristlerin sapkın anlayışlarını da İslam gibi tanıtmak suretiyle tüm Müslümanları terörist ve tehlikeli insanlar olarak tanıtıyor. Böylece Avustralya gibi batı ülkelerde İslamofobiya atmosferi hüküm sürüyor.
İşte bu yüzden Jean-Pierre Alba Müslüman olunca ailesi ve arkadaşları onu dışlıyor, ancak Alba teslim olmuyor ve onları gerçek İslam'la tanıştırmak için uğraş veriyor. Alba şöyle diyor: "Önceleri benden çok rahatsız oldular. Onlar Müslümanları köktenci insanlar olarak biliyordu ve bu düşüncelerinin değişmesi zaman aldı. Alba, Vehhabi teröristlerin diğer Müslümanlara karşı işledikleri barbarca cinayetleri hakkında da şöyle diyor: "Teröristlerin İslam adına yaptıklarından sonra birçok Avustralyalı Müslümanları köktenci insanlar olarak tanıyor ve bu gerçekten üzücü bir şey. Biz de acı çekiyoruz ve bu tür şeylere şahit olmak istemiyoruz. Bizim sakin ve barışçıl bir yaşamımız var."
Jessica da teoristlere medyanın eline malzeme veren cinayetlerinden çok rahatsız olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Teoristlerin cinayetlerinden bir tek görüntü tüm insanların, Müslümanların hepsi böyle demelerine yetiyor." Stefan Jenner de aynı soruna temas ederken İslam hakkında araştırmalarına dayanarak şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'de insanları öldürmeye izin veren hiçbir şey yok. İnsanlar Müslümanların başkalarına zarar vermek istediklerini düşünmeleri korkunç bir şey. Gerçekte tekfirci teoristler Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde İslam talimine tamamen aykırı hareket ediyor ve sonuçta başka ülkelerde de yaşayan Müslüman azınlıkların hayatını da tehlikeye atıyor."
İslam dini barış, hoşgörü ve mantık dinidir. İslam dini buna göre huzurlu ve barışçıl ortamlarda daha iyi gelişebilir. Zira İslam dini güçlü ilkeleri ve mantıklı öğretileri olan bir dindir. Gerçek bir Müslüman bu tür ortamlarda inancını daha iyi tanıtabilir ve delillere dayanarak sorulara cevap verebilir. Üstelik İslam dininin öğretileri aklın yanı sıra insanların fıtratı ile de uyumludur. Kur'an-ı Kerim, Nahl suresinin 125. ayetinde İslam'ı tebliğ etme yöntemi hakkında şöyle buyuruyor. Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O hidayete erenleri de çok iyi bilir.
Yine birçok ayet ve rivayette Müslümanlar hoşgörüye, barış ve uzlaşmaya davet ediyor. Nitekim Bakara suresinin 208. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Buna göre İslam dininde yersiz şiddet ve çatışma şeytan bir amar olarak telakki ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in bu net ve açık görüşü Vahabi sapkın teorisinin uygulamaları ve batının İslam düşmanı medyasının yaptığı propagandalara %100 aykırıdır. Fakat bu iki zümre arasındaki fark şu ki sapkın Vahabiler cahil ve bağnaz insanlardır. Fakat Batı medyası İslam dininin sağlıklı bir ortamda hızla yayıldığını bildiği için bu semavi dine karşı propaganda yaparak insanları yanlış bilgilendirmektedir.
Batı dünyasında Müslüman olan kadınlar bu süreçte ve daha sonrasında bir başka önemli sorunla da karşılaşıyor. O da şu ki Batı medyası İslam dininin kadınlara değer vermediği ve onlara zulmettiği yönünde propaganda yapıyor. Oysa İslam öğretilerine bakıldığında bu semavi dinin kadınlara ne denli yüce bir konum tanıdığını ve onlara büyük haklar ve sorumluluklar belirlediğini gösteriyor.
İslam hakkında ve özellikle kadınların konumu üzerine araştırma yapan Julia Mukelati şöyle anlatıyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulüm etmediğine, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınına onur duyuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı ve Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gençlik ömrün, baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur.
Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşu hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği, talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı, Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır. Bu yüzden onların yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir.
Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır. Ve Allah Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine inanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatleri öğrenir ve basiret ve aydın görüşü ile hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder.
Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya, tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir. Bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taşı üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzeyine yazı yazmış gibi olur." Masum imamlar da insanları, özellikle de gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya, böylece has ve insanı insan yapan mariflerinden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa sefa ve maneviyatı da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli, bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur. Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şaiste gençleri, tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerine ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'dur. Hazreti Yusuf gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabi bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dört bir yandan genç Yusuf'u sardığı sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf, Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Allah Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak oldu ve Mısır Aziz'inin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor.
Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla Yaradan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençlerin arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli, böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de Kur'an'ın kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar bu okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsanız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin, bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz.
Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzudur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailesine ve başkalarına davranışı, mesleği ve iş hayatı, hukuk, yargı ve hükümet meseleleri alanında geniş ve açık kanunları içerir. İslam'ın güzelliklerini idrak ettikten sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gençtir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak biliyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin, bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır.
Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık Aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir. Yüce Allah onu mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur ve şöyle der. Ey yüce Rabbim, her işi ücretine kavuştu. Benim işimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından aziz ve cebbar, Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir. Acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der, ey yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cennetten korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler. Ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir, Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir, acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Evet, İmam Aleyhisselam sözlerine şöyle sürdürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse Yüce Allah ona iki kez mükafat verir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.